Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1400, Hicri Kameri 12 Recep 1443 ve Miladi Takvimli 14 Şubat 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki etkisi ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Şemhani, İran'ın Viyana'daki baş müzakerecisiyle telefon görüşmesinde batılı tarafların müzakerelerde vurgulanan taahhütlerden kaçma arayışında olduklarını söyledi. Ulyanov, İran'ın baş müzakerecisiyle yapıcı bir görüşmem oldu dedi. Putin ve Macron nükleer anlaşmaya görüştüler. İran Suriye ticaret hacmi son 9 ayda yaklaşık %90 artış kaydetti. İran Sağlık Bakanı Enullahi, komşu ülkelerin İran'dan ilaç ithal etmek istediklerini söyledi. Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti. Şimdi haberler.
İran ve Mali Dışişleri Bakanları ikili işbirliğinin geliştirmesini vurgulayarak işbirliği için bir yol haritası geliştirmeye karar verdiler. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Mali Dışişleri Bakanı Abdullah Diop ve beraberindeki heyetle dün Tahran'da görüşmelerinde tüm ortak ilgi alanlarında ilişkileri geliştirme konusunu görüştüler. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın sağlık, tıp ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel ve bilimsel alanlardaki başarılarına değinerek Tahran'ın teknoloji transfer etmeyi ve bu kazanımları dost bir ülke Mali ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Görüşmede Mali Dışişleri Bakanı Abdullah Diop da İran'a davet ve misafirperverlikleri için teşekkür etti ve ülkesinin özellikle ticari ve ekonomik konularda ikili ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu duyurdu. Mali Dışişleri Bakanı çalışma alanlarını listeleyerek İranlı şirketleri ülkesini ziyaret etmeye davet etti.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani dün gece Viyana'da İran'ın kıdemli müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bağkır ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Viyana'daki görüşmelerde İran müzakere heyetinin girişimleri sebebiyle bir miktar ilerleme kaydedildi ancak batılı tarafların özellikle Joe Biden hükümetinin eski Amerika yönetiminin yasa dışı eylemlerini tazmin etme ve azami baskı kampanyasını sürdürme konusundaki isteksizliği şüphe uyandırdı. Bu durum müzakerelerin sonuç almasının uzamasına sebep oldu. Şemhani Twitter mesajında İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bağkır ile İranlı müzakerecilerin zorlu ve inisiyatif gösterisinin devamı hakkında yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulundu ve batılı taraflar müzakerelerde vurgulanan taahhütlerden kaçma arayışındalar dedi. İran Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Twitter'da ayrıca şöyle dedi. Bu gece Bağkır ile yaptığım telefon görüşmesi Viyana görüşmeleriyle ilgili aklımdaki iki ifadeyi doğruladı. Bir, İranlı müzakerecilerin Tahran'ın mantıksal ve yasal talimatlarını ilerletme çalışmalarının zorluğu her geçen gün artıyor. İki, batılı tarafların yükümlülüklerden kaçınma girişiminin gösterisinin devamı. Şemhani geçtiğimiz günlerde İran'ın gerçek ve etkin ekonomik yararının anlaşmanın oluşturulması için gerekli bir koşul olduğunu belirterek, yaptırımların göstermelik kaldırması yapıcı bir eylem olarak görülmemektedir, dedi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, İran, Amerika ve nükleer anlaşmanın diğer taraflarının temsilcileriyle bir toplantı yaptığını duyurdu. Mihail Ulyanov resmi Twitter sayfasında şunları yazdı. Bugün nükleer anlaşmadaki Viyana görüşmeleri sırasında çok yoğun istişareler devam etti. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, özellikle İran'ın baş müzakerecisi Ali Bağkır ile çözülemeyen bazı konularda önemli ve yapıcı bir görüşmem oldu, dedi. Ulyanov ayrıca Avrupa Troikası ve Amerika'nın İran elçisi Robert Malley ile iki ayrı toplantı yaptığını duyurdu. Rusya söz konusu yetkilisi cumartesi günü Viyana'da İran, Amerika ve nükleer anlaşmanın diğer üyeleriyle bir araya gelmiş ve Viyana görüşmelerinde İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşma için ileriye dönük yolları ele aldıklarını bildirmişti. Amerikalı cumhuriyetçiler İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karşı olduklarını ve müzakereleri engellediklerini açıkça belirttiler.
Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları Viyana görüşmeleri ve İran nükleer anlaşmasının nasıl sürdürüleceği ve uygulanacağı konusunda telefonla görüştüler. TASS haber ajansına göre Kremlin bir bildiri yayınlayarak Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransız mevkidaşı Macron cumartesi günü bir telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak yerlen planı sürdürülmesi ve tam olarak uygulanması hakkında görüştüler. İki taraf bu konunun en üst düzeydeki Rus-Fransız görüşmelerinin odak noktası olması gerektiği konusunda hemfikir, dedi. Fransa Cumhurbaşkanlığına göre Macron ve Putin ayrıca Avrupa'da istikrar ve güvenlik faktörlerini, güvenlik garantilerini ve mevcut çıkmazdan çıkış yollarını ele aldılar. 8. tur müzakereler şu anda Viyana'da devam ediyor ve iki tarafın müzakereleri Şubat 2022'de tamamlamayı planladığı söylendiği için müzakerelerin son turu olması bekleniyor.
İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani, İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminde son 9 ayda %90'lık bir artış olduğunu açıkladı. El Vatan gazetesine konuşan Subhani, İran-Suriye ilişkilerinin geleceğinin oldukça açık olduğunu ve son 9 ayda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yaklaşık %90 arttığını söyledi. Subhani, üst düzey İranlı ve Suriyeli yetkililerin siyasi iradesi, uluslararası ve Amerikan destekçileri tarafından desteklenen teröristlere karşı savaşın zor döneminden sonra her düzeyde işbirliğini geliştirmek ve artırmaktır, dedi. Büyükelçi bu ilişkilerin farklı ekonomi, kültürel, bilimsel ve eğitim düzeylerinde güçlendirilmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde desteklenmesine yol açtığını açıkladı. Subhani, İran ve Suriye ikili ticaretini geliştirmek için yüksek potansiyel ve kapasitelere sahiptir diye belirtti. İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğe tam desteğine değinen Subhani, Suriye topraklarında yabancı güçlerin yasa dışı varlığını kınadı ve ele geçirilen toprakların Suriye hükümetinin kontrolüne geri verilmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el-Caferi, Suriye halkının DAEŞ terör gruplarına karşı uzun süreli savaşında İran'ın Suriye hükümetini ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik alanlarındaki desteğini takdir etmişti.
İran 28 milyon 500 bin tonluk üretimli dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi. Dünya Çelik Birliği'nin 2021 Ocak başından Aralık sonuna kadar üretimle ilgili yayınladığı son raporuna göre Çin 1 milyar 32 milyon 800 bin ton üretimle dünyada ilk sırada yer aldı. Bunu 118 milyon 100 bin tonla Hindistan, 96 milyon 300 bin tonla Japonya, 86 milyon tonla Amerika ve 76 milyon tonla Rusya takip etti. 70 milyon 600 bin ton çelik üretimiyle Güney Kore, 40 milyon 400 bin ton üretimle Türkiye, 40 milyon 100 bin ton üretimle Almanya, 36 milyon ton üretimle Brezilya ve 28 milyon 500 bin tonluk üretimle İran geliyor. Dünya Çelik Birliği'ne göre 2021'de dünya çelik üretimi bir yıl öncesine göre %3.6 oranında büyüme kaydetti.
İran Sağlık Bakanı Behram Einollahi, komşu ülkelerin İran'dan ilaç ithal etmek istediklerini belirtti. İran'a göre Behram Einollahi, dün sağlık alanındaki teknoloji ve bilgi temelli birimlerin sergilenmesi kulisini yaptığı açıklamada, İran ilaçlarının çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, birçok komşu ülke İran ilaçlarını ithal etmek istiyor dedi. Einollahi, İran ilaç endüstrisine desteklerini vurgularken, ülkenin ilaç endüstrisi sadece iç talebi karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda ilaç ihraç edebilmeliyiz, dedi. İran Sağlık Bakanı, şu anda ihtiyaç duyulan ilaçların %97'sini yurt içinde üretiyoruz. İhtiyaç duyulan ilaçların sadece %3'ünü ithal ediyoruz. Aynı zamanda İran ilaçları kaliteli ve uygun fiyattadır, dedi. Einollahi, İran ilaçlarının desteğiyle sadece gelişmiş ilaçlar değil, aynı zamanda sıradan ilaçlar da ihtiyaç duyulduğunda yeterli miktarda üretilecek, dedi. Sağlık Bakanı, İran'da ilaç üretimi sadece iç ihtiyaçları değil, yurt dışındaki ihtiyaçları da karşılayacak ölçüde artırılmalıdır, dedi. İran Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde tıbbi cihaz, dişçilik malzemeleri ve ilaçlar alanında 208 ürünün sunumuyla sağlık alanındaki teknoloji ve bilgi tabanlı birimlerin ürünleri sergisi dün açıldı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 419.556 COVID-19 testi yapıldı. 73.787 kişinin testi pozitif çıktı. 276 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenler sayısı 70.169 oldu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındaki paylaşımında 6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omikron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı bölgesel müzakere sürecini güçlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 ile 14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Erdoğan'ın Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Zayed Al Nahyan ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın gündeminde yatırım, ticaret, savunma sanayi, ulaştırma, tarım ve sağlık alanlarında 12 anlaşmanın imzalanması yer alıyor. Ayrıca ortak girişimler alanında işbirliği, medya ve iletişim alanında işbirliği de yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Kurulu Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın pazar günkü ziyaret programını açıkladı. Altun, Erdoğan'ın temel amacı kalıcı barışı inşa etmek ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için bölgesel müzakere sürecini güçlendirmektir, dedi.
Bir Yunan medya kuruluşu kısa süre önce Amerikan hükümetinin 5. nesil F-35 savaş uçağını Yunanistan'a satmaya teklif ettiğini iddia etti ve bu Yunanistan'a Türkiye üzerinde açık bir hava üstünlüğü sağlayacak bir gelişmedir. Atina Hava Kuvvetleri web sitesine göre Amerika, Yunanistan'a 20 F-35 2 avcı uçağını $3.5 milyar satmayı teklif etti. Bu miktar, bu avcı uçağının konuşlandırması ve iletişim sistemleri ve bunların Yunan hava savunmasıyla bağlantısı için hava üstünde gerekli altyapıyı içermektedir. Yunanistan'ın karar vermesi halinde 20 adet F-35 savaş uçağının ilk parçası 2026'da Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Sonuncusu ise 5 yıl sonra teslim edilecek. Yunan tarafına göre F-35 savaş uçağının satın alınması, başta Türkiye olmak üzere mutlak hava üstünlüğü yolunda büyük bir adım daha atılmasını mümkün kılacak. Öte yandan Rus ordusu denizaltısı İstanbul Boğazı'na geçerek Karadeniz yönünde rotasına devam etti. Batılılar Rusya'yı Ukrayna'yı yakında işgal etmekle suçlarken Batılı ülkelerin bu hamlesi Ukrayna'daki krizi daha önce görülmemiş bir boyuta taşıdı ve tüm dikkatleri Rusya'nın askeri hareketlerine çevirdi. Rusya bölgedeki gerilimlerden Batı'yı sorumlu tutuyor. Ukrayna Rusya'nın batısında yer alıyor ve Moskova'ya göre bölgedeki NATO güçlerinin varlığı istikrarsızlığın asıl sebebi. Ukrayna ve Rusya arasında her an savaş çıkacağı yönünde havanın yaşandığı ortamda Anadolu Ajansı verdiği haberde İstanbul Boğazı'ndan Rus denizaltısının geçtiğini bildirdi. Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 Flama numaralı Rostov-na-Donu denizaltısı dün saat 12.20 sıralarında Boğaziçi Köprüsü mevkisine geldi. Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken denizaltının boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik komutanı unsurlar da refakat etti.
Amerikan Başkanı Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile pazar gecesi yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü iddia edilen herhangi bir Rus saldırısına karşı savunma taahhüdünü yineledi. Biden, Amerika'nın müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda süratle ve kararlı şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti. İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.
Siyonist Yahudi yerleşimciler İsrail ordusunun desteğiyle pazar gecesi işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yeniden saldırdılar. Son aylarda Siyonist Yahudi yerleşimciler ve işgal güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yaşayan Filistinli evlerine defalarca baskın düzenledi. Bu arada İslam Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro üyesi Harun Nasreddin, İsrail işgal rejiminin Şeyh Cerrah Mahallesi ahalisine ve onlarla dayanışma içinde olanlara karşı şiddeti arttırmasının ateşle oynamak anlamına geldiğini dile getirdi.
Terör rejimi İsrail medyası bu rejim ordusunun Lübnan sınırlarında yanlışlıkla kendi İHA'sını ateş ettiğini ve onu düşürdüğünü bildirdi. Geçen ayda İsrail medyası İsrail güçlerinin yanlışlıkla birbirlerine ateş açtıklarını ve sonuçta iki komandonun öldüğünü bildirmişti.
Saldırgan Suudi koalisyonu savaş uçakları bu sabah Yemen'in başkenti Sana'yı tekrar bombaladı. El Mesire kanalına göre Suudi koalisyonu savaş uçakları Sana'daki Yemen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı binasını en az iki kez hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilerin okullara başörtüsüyle gidemeyeceğine yönelik yasak Pakistan'ın Karachi şehrinde protesto edildi. Yerel basındaki haberlere göre Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağına protesto etmek için çok sayıda Pakistanlı öğrenci Karachi'deki basın kulübü önünde toplandı. Hindistan karşıtı sloganlar atan ve bu ülkedeki Müslüman öğrencilerle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan göstericiler ellerinde başörtüsü hakkımız yazılı pankartlar taşıdı.
Çin Hava Kuvvetleri Amerika'ya karşı gövde gösterisinde bulunmak için çeşitli savaş ve bombardıman uçaklarıyla Çin'in 5 farklı bölgesinde eş zamanlı tatbikatlar gerçekleştirdi. Çin'in büyük hava tatbikatında çeşitli tiplerde KG-2000 hızlı uyarı uçakları, G-10, G-16 savaş uçakları, GH-7 bombardıman uçakları, çeşitli İHA'lar ve hava savunma birimleri yer aldı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı görevine Frank-Walter Steinmeier tekrar seçildi. Ülkede siyaset üstü, tarafsız ve sembolik bir görev olan Cumhurbaşkanlığını eski Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl daha devam ettirmesine parlamento yeşil ışık yaktı. Mart 2017'den beri bu görevi icra eden Steinmeier, mecliste Federasyon Konseyi adı verilen özel seçim meclisinde 1437 oydan 1045'ini almayı başardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Hirmen Nehri'nden su payının verilmesi meselesi etrafında. Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti Hirmend anlaşmasına bağlı olduklarını, İran'ın su hakkıyla ilgili gerekenleri mutabakatlara uygun olarak yapacaklarını duyurdu. Bu doğrultuda Taliban Enerji ve Su Bakanlığı, Afganistan Yönetim Konseyi'nin İran'la vardıkları su payı hususundaki mutabakata bağlı olduklarını duyurdu. Taliban Su ve Enerji Bakanlığı yayınladığı bildiride, Taliban hükümetinin İran'ın su payıyla ilgili anlaşmalara tamamen bağlı kalacağını ilan etti. Bildirde şu ifadelere de yer verildi. Afganistan İslami Emirliği, Helmand Havzası'nın su yönetimi hususunda İran ile Afganistan hükümetleri arasında 1972'de imzalanan protokolleri ve hukuki temelleri ve teknik içeriğe bağlı kalıp bu mutabakata uyacaktır. Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi. Bu daimi anlaşmayı uygulamak için dost, komşu ve Müslüman ülke İran'la işbirliği, güven ve azim ortamında çalışmaya hazırız. Daha önce de Taliban sözcüsü Zebullah Mücahit hükümetlerinin İran'la ilgili su payı mutabakatlarına bağlı kalacaklarını, kuraklık yaşanması halinde bile Afganistan tarafının yeterli suya sahip olması durumunda yapılan anlaşmalara göre muhakkak İran'a da suyun akmasını engellemeyeceklerini bildirmişti. İran ile Afganistan arasında 1972 yılında varılan anlaşmaya göre İran'ın Hirmend Nehri'nden su payı yıllık olarak 820 milyon metreküp kadardır. Bu rakam farklı aylar ve mevsimlerde farklı düzeylerde olsa da saniyede 26 metre küp olması gerekiyor.
Afganistan'daki bir önceki hükümet de İran su payını temin edeceğini iddia etse de Nemruz eyaletinde Kemal Han Barajı'nı inşa ederek Hirmend Nehri'nin su akışını kısıtladı ve pratikte anlaşmanın hayata geçirilmesini önledi. Böylece özellikle de İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan'ın Hirmend Havzası'ndaki bitki ve canlı hayatı önemli derecede zarar görmüş oldu. Su ve çevre konularında uzman olan Muhammed Mirahmedi şöyle diyor. İran'ın Hirmend Nehri'ndeki su alma hakkı son yıllarda bazı İran karşıtı akımların görüşlerinden etkilenmiştir. Ancak bu İran'ın yasal hakkıdır. Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin yetkilileri şimdi de İran su payının verilmesi anlaşmasının uygulanmasını vurgulasa ve son zamanlarda Kemal Han Barajı'ndan su tahliye etse de Afganistan'da yağmur mevsiminin geldiğini ve barajların doldurulması gereken suyla dolu olduğunu belirtmek gerekir. Sonuçta barajın da zarar görmemesi için serbest bırakılması gereken belli bir su miktarı vardır. Buna ek olarak Taliban'ın bölgesel ve uluslararası tanımı açısından komşu ülkelerin dikkatini çekmesi gerekiyor. Ve İran örneğinde Taliban'ın manevra yaptığı hususla İran için su hakları konusunu ileri sürmektir. Sınır konularında uzman olan Kasım Takizade bu hususta şöyle diyor. İran'ın su ihtiyacı 1972 anlaşmasına göre sağlanmalı ve siyasi olarak değerlendirilmelidir. Çünkü Afganistan'da İran'da kuruyan Hirmend Havzası'nın zararından korunamayacaktır. Ve sonuçta Afganistan'daki sorumlu yönetici olarak Taliban sadece Kabil ile Tahran arasındaki anlaşmaların uygulanmasını zamanında yapmakla kalmamalı, aynı zamanda pratikte harekete geçerek olup bitenlerin sonuçlarının tamamen farkında olduklarını göstermelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorummuş. Yorumumuz barış müzakereleri ve Bakü ile Erivan arasında sınır anlaşmazlıklarının devam etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan makamları Karabağ barış süreci müzakereleriyle ilgilendiği bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerleri sınır hatlarında birbirleriyle savaşmaya ve çatışmaya devam ediyor. Bu arada Bakü ve Erivan yetkililerinin ateşkes ihlallerine yönelik karşılıklı suçlamaları komşu ülkelerin, düşmanlıkların ve hasmane girişimlerin yeniden başlaması ve 3. Dağlık Karabağ Savaşı'nın patlak vermesi olasılığına ilişkin kaygıları arttırdı. Nitekim Bakü ve Erivan yetkilileri Moskova yetkililerinin aracılık ettiği Dağlık Karabağ ihtilafını sona erdirmeye çalışırken temas hattındaki sınır gerilimleri iki komşu ülke arasında barış görüşmeleri için elverişsiz koşullar yarattı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda yaşanan anlaşmazlıkta dikkat çekici noktalardan biri de Ermeni halkının Türkiye'yi devletleri, bağımsızlık ve ülkelerini toprak bütünlüğünün düşmanı olarak görmesidir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaklaşık 30 yıldır süren savaşa ve iki ülkenin bu konudaki sorunlarına rağmen Ermeni halkı Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan sınır gerilimlerinden Türkiye'yi sorumlu tutmaktadır. Ermenistan halkı arasında yapılan son ankete göre bu ülke halkı Güney Kafkasya bölgesinin baş düşmanı olarak gördüğünü gösteriyor. Ermenistan halkı uzun yıllardır Azerbaycan Cumhuriyeti ile toprak ve sınır anlaşmazlıkları yaşıyor. Bu gerçekler göz önüne alındığında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınır hatlarında son zamanlarda yaşanan gerilimlerin sadece dış provokasyonlarla gerçekleştiği görülmektedir.
Aslında Türkiye hükümeti Kafkasya bölgesinde tavizler elde etmek için sürekli olarak Azeri tarafını kışkırtıyor gibi görünüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki müzakereler oldukça yapıcı sonuçlara ulaşırken iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlıklara Rusya arabuluculuk yapıyor. Ancak Bakü makamlarının Türkiye tarafının talepleri nedeniyle sürekli temas hatlarında bahaneler ürettiği görülüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri bu bağlamda Ermenistan'ın yolunda engeller yaratarak Ermenistan'dan özel bir taviz almaya çalışıyorlar. Bu avantajlardan ve tavizlerden biri Ermenistan'ın güney eyaletinde bir koridorun verilmesidir. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Türkiye medyasına verdiği röportajda şunları söyledi. Ermenistan topraklarındaki koridoru ele geçirmek için önce müzakere edeceğiz ve istenilen sonuca ulaşamazsak bu koridoru savaşla Ermenistan'dan alacağız. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu tehlikeli sözleri Bakü yetkililerin barışa varılmasına rağmen Ermenistan ile savaştan yana tavır almaya devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan üst düzey Ermeni makamları Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerin talebine cevaben olumsuz yanıt verirken koridorun Azeri tarafına devredilmesi için hiçbir zaman harekete geçmeyeceklerini vurguladı. Bununla birlikte bölgesel konulardaki birçok uzman 3. bir Karabağ Savaşı'nın çıkması durumunda Rusya'nın tarafsız kalmasının ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ı yenebileceğinin pek olası olmadığına inanıyor. Bölge medyasına yansıyan bu gerçeklere rağmen Bakü yetkililerin Ermenistan ile daha fazla gerilim yaratmak amacıyla her iki yandan aktif hale gelmiştir. Birincisi ateşkesi ihlal etmekle ilgili tekrarlanan suçlamalar, ikincisi Ermenistan'a karşı hedeflerine ulaşmaya çalışarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış görüşmelerinin devamı için ön koşul koyması. Bu arada Ermeni yetkililer Azeri tarafının iddialarını yalanlamakta ve doğrudan Azeri tarafıyla müzakere etmeye hazır olduklarını belirtmekteler. Bu bağlamda Dağlı Karabağ bölgesindeki Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Ermeni konutlarına ateş açmaktadır. Bu bağlamda Karabağ'ın arabulucularından Cigam Stefanyan 11 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada Azeri güçleri Dağlı Karabağ'ın Ermeni köylerindeki konutlara ateş açtı diye konuştu. Stefanian'a göre mermilerin ateşlenmesi öyledir ki atışların Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından kasten gerçekleştirildiği inkar edilemez diye belirtti. Hiç şüphe yok ki bu sürecin devamı sadece Dağlı Karabağ barış görüşmelerini tehlikeye atmakla kalmayacak, bölge halkları için de olumsuz sonuçları olacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1400, Hicri Kameri 12 Recep 1443 ve Miladi 14 Şubat 2022 Pazartesi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1367'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, hakaret içerikli Şeytani Ayetler romanının yazarı olan Salman Rüşdi'nin mürtet olduğuna dair fetvasını çıkardı. Salman Rüşdi, İslam'a karşı hakaret içerikli kitabında Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem başta olmak üzere dünya Müslümanlarının diğer kutsal mukaddesatına küstahça hakaret etti. Şeytani Ayetler kitabının batılı devletlerin yoğun destekleriyle yayınlanması, Batı'nın İslam alemine karşı özgürlük kılıfıyla yeni kültürel komplosunu gözler önüne serdi. Ancak rahmetli İmam Hümeyni fetvası Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya kamuoyunun uyanmasına vesile oldu. Bu fetvanın yayılanması İslam dünyası alimleri ve İslam Konferansı Teşkilatı tarafından geniş destek gördü. Batılı devletler ise basın özgürlüğünü sözde savunma bahanesiyle Salman Rüşdi'yi propagandasal ve siyaset açısından güçlü bir şekilde desteklediler. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1362'de İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Şokrullah Sanizade vefat etti. Hicri Şemsi 1285'te İsfahan'da dünyaya gelen Sanizade minyatür ve ressamlık sanatlarına büyük ilgi duymaya başladı. Sanat evinde birçok harikulade eserler yaratan Sanizade çeşitli ödüllere layık görüldü. ...9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1391'de İranlı ünlü Şehname araştırmacısı Azizullah Cüveyni vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın doğusunda Esferayin kentinde dünyaya gelen Azizullah Cüveyni, Tahran Üniversitesi'nden Fars dili ve edebiyatı dalında doktorasını aldı. Fars ve Arap edebiyatı dalında 80'den fazla makale yayınlayan Azizullah Cüveyni, Arapça ve İngilizce'den Farsça'ya çeşitli tercümeler yaptı. ...234 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Recep 1209'da Lütfali Han Zend'in ölümüyle İran'da Zendiye silsilesi dönemi sona erdi. Zendiye saltanatı Kerim Han Zend tarafından Hicri Kameri 1165'te kuruldu ve kendini halkın temsilcisi olarak adlandırdı ve halkın asayiş içinde yaşamasına çalıştı. Ancak Kerim Han'ın halefleri iktidara geçmek için savaşmaya başladı ve bu yüzden Zendiye hükümeti giderek zayıfladı ve onun rakipleri, bu cümleden A. Muhammed Han Kacar daha da güçlendi. ...84 yıl önce bugün... ...14 Şubat 1938'de... ...terörist Palmah örgütüne... ...mensup silahlı Siyonistler... ...Filistinlilerin katliamının devamında... ...işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki... ...Sa'sa köyü sakinlerine karşı... ...vahşice operasyon düzenledi. Bu operasyonda 20 ev yıkıldı... ...ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere... ...60 Filistinli öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Sebze ve meyve tane ile satılıyor.
Yeni Çağ.
Benzin ve motorinde büyük zam yola çıktı. Bu zam araç sattırır.
Karar.
Eğitime son darbe. Üniversiteye girişte baraj puanı kalktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 12 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde başkanlık rejimine alışmamak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim süreci, seçimlerin yapılmasına ilişkin yargı kararları, yargının tarafsızlığı, seçim sonuçları çok ama çok tartışmalı. Dünyada bir benzeri örneği olmayan partili başkanlık modeline geçişimizin ardından etkin bir protesto kampanyasını anımsıyor musunuz? Alışamadık afişli, sloganlı eylemler uzun soluklu olmuştu. Ancak toplumsal karşı duruşa, eleştiriye tıkalı kulaklar aldırmayıp dişe dokunur bir sonuçta alınamayınca zamanın törpüsü işlemiş, bal gibi de alışılmış bir tablo ortaya çıkmıştı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
O günlerden bugünlere köprülerin altından çok sular aktı. Dünyada bir örneği, benzeri söz konusu olmayan partili başkanlık rejiminin icraatları ile saraydan tek adam rejimi olarak yaratılan yürütmenin içinden, ülkenin kanun yerine kanun gücündeymiş gibi kararnameler ile yönetildiği bir düzen üretildi. 15 Temmuz'un dramatik, halktan insanların sokaklarda ölümü göze almaları, ölmeleri karşılığı amacına ulaşamayan bir FETÖ darbesinin sonrası, meclisin başkanlık rejimlerindeki güçlü işlevsel yürütme gücüne egemen olması beklenmese bile gücünün sıfırlara indirgenebileceği hiç ama hiç beklenmemişken bugünlere gelindi. Alışamadık diye diye alışmış olmanın bedellerini ödüyor olmalıyız. Bu kadar pahalı ödeyeceğimizi öngörebilmiş olsaydık da alışır mıydık sorusunu sormak için çok geç kaldığımız ortada. Gelin görün ki artık yandaşlık duyguları, görevleri, çıkarları gereği bile olsa, üzerlerine düşenler elbette kendilerine dönük haksız, hukuksuz kayırmalar, kanaatçılar karşılığı yapanların bile bu yollarla yaşam standartlarını çok ama çok yükseltmiş olanların bile. Yeni yaşam bedellerinin ağırlığında eziliyor olmanın ağırlığı ile seslerini yükselttikleri günlere gelmiş bulunuyoruz. yine ne yapıp edip bir yol bulup özetle muhalefet yaparken siyasi stratejileri yanlış gerekçelerini üretmedeki ustalıkları kıvamında olsa bile güncelde öne çıkmış elektrik faturalarından başlayarak benzin, doğalgaz fiyatlarına hepsinin birden dudak uçuklatan kendi ceplerine de dönük maliyetlerine isyan etmek noktasındalar. Sadık desteklerinden vazgeçmemiş olarak tek adam rejimine halkı avutacak kimi önlemler alması yolunda uyarı üzerine uyarı yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun elbette tek tek çaresiz fatura sahiplerinin ödememe bireysel kararlarının suç olmadığını söyleye söyleye elektriği kesileceklerin başına gelecekleri anımsatma adına Kılıçdaroğlu'na protesto için mum gönderme eylemi düzenlemeyi seçiyorlar. Sayıları bir avuç kalmış yandaş baroları çıkarın 76 baro başkanının ortak açıklamasında ucuz enerji herkesin hakkıdır tezinin hukuksal gerekçelerine ayrıntıları ile yer veriliyor. Sürüp gitmekte olan hukuksuzluklar zincirin halkaları sıralanıyor. Bu arada diskin sadece son bir ay içinde halkın, yurttaşların bütünü için geçerli olan yaşayabilmenin tüm alanlarına dönük zamlar, ödetilen bedellerin sonucunda üretimin geriye püskürtülmesiyle ortaya çıkan işsiz sayıları veriliyor. Bir ayda toplam 314 bin yeni işsiz yaratmışız. Genç işsiz artış oranı %18'lik artış oranı ile 8 milyon 365 bine yükselmiş.
Faruk Çakır 12 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde tarımda gidiş nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet çarkının iyi işlemesi sadece bir çarkın değil bütün çarkların iyi olmasına ve vazifesini yapmasına bağlıdır. Bir çarktaki arıza diğer bütün çarkların vazife yapmasına mani olabilir. Türkiye uzun yıllar gıda bakımından kendi ihtiyacını karşılayan ve hatta fazlasını ihraç eden bir ülkeydi. Son yıllarda ise gıda ürünleri ithal eden bir ülke haline geldik. Elbette ithalatta, ihracatta yapılır. Bunda bir beis yok. Fakat imkan varken üretim yapmayarak en temel ürünlere dahi başka ülkelerden satın alma mecburiyetinde kalmak doğru değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu hal başka ülkelere bağımlı olmayı netice verir ki bunun da değişik mahzurları vardır. Yakın zaman önce komşu bir ülkeden yeterli miktarda gaz gelmediği için sanayi sitelerine elektrik verilemedi ve ortaya ağır bir fatura çıktı. Benzer şekilde başka ürünleri temin edememiş olsak sıkıntı büyümez mi? Bazıları da bakkal, manav ya da pazarda gördükleri sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasına anlam veremeyip salata üretiminin benzin ya da doların fiyatıyla ne ilgisi var diyorlar. Oysa her şeyin dolarla da, akaryakıtla da, enerji fiyatlarıyla da velhasıl her şeyle ilgisi vardır. Mesela elektrik, su, gübre ve mazot zammı sebebiyle çiftçilerin ekim yapamadığı ve bu sebeple tarım ürünlerinin fiyatlarının daha da artacağı söyleniyor. Çiftçinin en önemli giderlerinden biri olan motorine gelen zam yıllık %134'ü bulmuş. Yine haberlere göre sulamada kullanılan elektriğe gelen %92'lik zam ve 13.000 TL'yi bulan gübre fiyatları sebebiyle üretici bu yıl üretimden kaçıyormuş. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, mazot ve elektrik bizim en temel giderlerimizdir. Temel girdiler bu kadar artmışken bu artışlar sokaktaki vatandaşın cebine yansıyacak elbette. Bu girdi maliyetleriyle gıda enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez. Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım da yaşanan ekonomik krizden çıkışın tek yolu tarımdır tespitinde bulunmuş. Tarım sektörünün geldiği nokta görmezden gelinemez bir haldir. Eskiden Avrupa'ya gidip gelenler millet tane ile meyve alıyor der ve Türkiye'deki bolluk ve berekete işaret ederlerdi. Şimdi ülkemizde de meyveler tane ile alınır hale geliyor. Sebzeler de ateş parası. Çiftçinin sesine kulak vermek ve sıkıntılarına adaletle çözüm bulmak Türkiye'nin ve milletin menfaatinedir. Ekim yapmayarak çiftçiler de zarar eder ama asıl zarar ülkeye ve millete olur. Bu gidişle ot dahi üretemez hale düşebiliriz. Allah muhafaza etsin.
Tahran Radyosu.
Mustafa Kara Alioğlu 12 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefet silüeti ortaya çıkarken başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Genel olarak siyasal tabloda güçlü ve önemli belirsizlik noktaları vardır. Gri alanların hakimiyeti bir hayli geniştir. İlk turda seçilmiş cumhurbaşkanıyla sınırsız yetkili hükümet modelinde bu kadar belirsizliğin olması bizim demokrasi tecrübemiz açısından bile şaşırtıcıdır. AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 15 yılı aşkın dönemde böyle bir muğlaklık yaşanmamıştı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ahmet Davutoğlu'nun girdiği ilk seçimde meclis çoğunluğunun kaybolduğu ve sonra yeniden kazanıldığı aralığında bile tablo belirsiz değildi. İyi kötü kurumlar işliyor ve yapılan yapılmayan her şey siyasi sınırlar içinde cereyan ediyordu. Eksik kalan kısmı da millet sandıkta tamamlamıştı. AK Parti öncesi koalisyonların başarısız çalıştığı oldu. Ama belirsizlik bu ölçüde değildi. Artış eğilimi görüldüğünde de zaten kaçınılmaz olarak seçime gidiliyordu. Şimdi yaşadığımız ise güçlü bir iktidar nezaretinde, özellikle ekonomi, sosyal gerilim, dış politika gibi alanlarda kriz halidir. Buna rağmen erken seçimden kaçınılması, seçimi uzak tutmak için ard arda denenen maliyet artırıcı ekonomi politika girişimleri güvensizliği ve belirsizliği artırıyor. Başkanlık sisteminin neredeyse bütün makro rakamlarda ürettiği gerileme tablosuna ilaveten, aritmetik istikrar içinde siyasal istikrarsızlık halini böyle yaşıyoruz. Buna karşı bir ölçüde iktidara bağlı ama daha çok muhalefetin ağır kanlı iş tutma tarzından kaynaklanan belirsizliğin bir yüzü daha var. Muhalefet de bir belirsizlik kaynağıdır. Kaba özetle şöyle. 1. Millet İttifakı'nın yapısı tamamlanmamıştır. 2. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmemiştir. 3. Vaat ve vizyonu şekillenmemiştir. Bu soruların cevabının verildiği Türkiye ile soruların cevapsız kaldığı Türkiye arasında ciddi bir fark olacağı aşikardır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın bölgesel ve küresel tesirleri.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın bölgesel ve küresel tesirleri üzerine hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Dünyanın birçok ülkesinde siyasi ve sosyal alanlarda en büyük ve en derin değişimler sayılan inkılaplar, uluslararası düzende de değişimin ve değişikliklerin önemli ve temel etkenler arasında yer alıyor. Gerçekte siyasi sosyal olayların yaptıkları etkilerin derinliği de bir ülkede gerçekleştirilen inkılabın çeşidine bağlıdır. Bu arada hiç kuşkusuz bu tür inkılaplar ideolojik mahiyetleri itibariyle sadece bir ülkenin sınırları içinde bir hareket olarak telakki edilir ve sınır ötesi yaklaşımı söz konusu olmaz. Bazı inkılaplarda diktatör bir kişiye veya rejime karşı ve milli ve etnik çıkarları koruma çerçevesinde gerçekleşir ve kesinlikle başka milletlerde ve ülkelerde hassasiyet uyandırmaz.
Bir ülkede yaşanan bu tür gelişmelerin yanında son asırlarda bir kıtada yaşayan milletlerin kaderi üzerinde etkili olan ve önemli değişimlere yol açan bazı inkılaplar da gerçekleştirilmiştir. Bu inkılaplarla 1789 yılında Fransa devrimine örnek vermek mümkün. Fransa devrimi 18. yüzyılda Batı dünyasında demokrasi ve liberalizme zemin oluşturdu ve beşeri topluma hümanizmi armağan etti.
Rusya'da 1917 Ekim devrimi de çeşitli toplumların üzerinde önemli etkiler oldu. Bu devrimin sonucunda beşeri toplum sosyalizm ve karar mekanizmasının tek merkezden yürütülmesini içeren sulta düzeniyle tanıştı. Gerçekte 1917 Rusya devrimi dünyayı iki kutba ayırdı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Doğu ve Batı kutupları arasında soğuk savaş zeminini hazırladı. Bu tür inkılaplar sınır ötesi ideolojilere dayandıkları için sadece gerçekleştirdikleri ülkenin değil, aynı zamanda başka ülkelerin de iç meselelerini gözetliyor ve inkılapçı düşüncelerini sınır ötesinde yaygınlaştırmayı da gündemine alıyordu.
Dünyada bu tür önemli ve etkili sosyal gelişmeler ve değişimler yaşanırken, İran İslam İnkılabı 20. yüzyılın sonlarına doğru İmam Hümeyni önderliğinde gerçekleşti. Ancak İran İslam İnkılabı pratikte Fransa devrimi veya Rusya devriminden beşeri toplumlar üzerinde çok daha etkili olduğunu ortaya koydu. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın etkileri gözden geçirildiğinde bu inkılabın zaman ilerledikçe daha etkili olduğu ve bu etkiler zaman sürecinde kaybolmadığı bilakis devam ettiği anlaşılıyor.
Gerçi İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günün üzerinden 43 yıl geçti fakat dine dayanan bu inkılap hala bölgede ve dünya genelinde etkisini sürdürerek yayılmaya devam ediyor. Bu arada İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulmasında rolü çok seçkin olduğu ve bu büyük din adamının düşünceleri İran sınırlarının ötesinde çok etkili olduğu belirtilmelidir. Gerçekte İran'ın dünyanın sultacı güçlerinin gayrimeşru isteklerine karşı koyması ve bağımsız hareket etmesi yüzünden İslam İnkılabı'nın temel sloganları olan özgürlük, bağımsızlık ve milletlerin uyanışı gibi sloganların İran sınırlarının ötesinde de büyük taraftar kitlesine sahip olmasına ve bu inkılabın mazlum ve özgürlükçü milletlerin ilham kaynağına dönüşmesine vesile olduğu gözleniyor.
Cuma günü 11 Şubat günü İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümüydü. Böylece bu inkılap 44. yaşına ayak bastı. Bu çerçevede bölgede Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve hatta Rusya'nın özerk cumhuriyetlerinde bu önemli inkılabın yıl dönümünü kutlamak üzere bazı etkinlikler düzenlendi.
Bu yıl düzenlenen kutlama etkinliklerine geçmiş yıllarda olduğu gibi birçok ülkenin düşünürleri ve kanaat önderleri de bu etkinliklere katılarak İran İslam İnkılabı çeşitli boyutları ve bölgesel ve küresel seçkin getirileri hakkında görüşlerini beyan etti. Bölge ülkelerinde düzenlenen etkinliklerle bunlara katılan düşünürler İran İslam İnkılabı'nın bölge milletler arasında istiklal ve özgürlük ilkelerinin takviye edilmesine ve icnebilerin müdahaleleri ve sultancı tutumlarına karşı koyma duygusunu geliştirdiğine vurgu yaptı.
Gerçekte İran İslam İnkılabı'nın getirilerini ve etkilerini gözden geçirirken, İran içindeki getirilerinin yanında bölgesel ve küresel getirilerini ve önemli etkilerini de göz önünde bulundurmak gerek. Nitekim bu getirilerin her biri tek başına İran İslam İnkılabı'nın başarılı bir inkılap olduğunu ispat etmekte istinat edilebilecek niteliktedir.
Bu bağlamda Amerika terör devletinin bölge ülkelerindeki askeri üsleri, esas itibariyle bölge ülkelerine nüfuz etmenin zeminini oluşturduğu gerçeğe de göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Nitekim Amerika'nın American Enterprise Düşünce Merkezi bu konuda yayımladığı son detaylı raporunda İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Filistin ve Afganistan gibi ülkelere nüfuz ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. İran askeri ve iktisadi gücünün yanı sıra yumuşak gücüne de dayanarak 2008 yılından sonra Batı Asya bölgesinde nüfuzunu hızlı bir şekilde arttırmaya başladı.
Bu doğrultuda hiç kuşkusuz bölge ülkelerinin düşünürleri ve devlet adamlarının görüşü İran İslam İnkılabı'nın etkilerini daha da açıklığa kavuşturacaktır. El Alem Televizyon kanalı bir raporunda şunları kaydetti. Afganistan halkı içinde bulundukları zorlu şartlara ve acılara rağmen İran İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü kutlamalarına aktif bir şekilde katıldı. Bu çerçevede Afganistan'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Afganistan'ın eski Göçmenler Bakanı Alemi Balhi şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti son 43 yılda bilimsel ilerlemesini tüm dünyaya gösterdi. Ki bu da İslam dini bu ülkenin bilimsel ilerlemesinin etkini olduğu ortaya koydu. Kuşkusuz İran İslam İnkılabı başta Afganistan olmak üzere başka ülkelerin üzerinde olumlu etkileri olmuştur.
Tahran Radyosu.
Afgan öğrenci Abdussami Muhibbi de bu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin Aleyhisselam siyeri ve liderlik ettiği İslam İnkılabı geçmişten günümüz kuşağına ulaşan İslami kültür ve modellerin en iyi örneğidir. Afganistan'da bir üniversitenin öğretim üyesi olan Profesör Nurullah Kevser de İslam dünyası ve İslam ümmeti önderi Nur'un patlaması olarak tanımladığı İran İslam İnkılabı boyutunda büyük bir inkılaba ihtiyacı olduğunu belirtti.
İran İslam İnkılabı'nın gerçekleşmesi ve bölge milletleri üzerindeki etkileri hakkında bölgenin bazı düşünürleri İran Press Haber Ajansı'na görüşlerini anlattı. Kabil Üniversitesi öğretim üyesi Nasir Vaizi, İmam Homeyni'nin düşüncelerinin gerçekleşmesi konusunda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti nizamı 40 küsur yılın ardından bilimsel, kültürel, siyasi ve iktisadi alanlarda harikulade değişimlere imza attı. Bu durum tüm İslam ülkeleri için Allah'a, milletin gücüne ve seçkin insanlara dayanarak ilerleme ve gelişme kaydetmeleri için en iyi modeldir. İmam Hümeyni'nin akılcılığı tüm dünyaya, dinin siyasi ve uluslararası platformlarda söyleyebilecek sözü olan bir nizamı kurabileceği gibi önemli bir noktayı ispat etti.
Kabil Üniversitesi'nin bir başka öğretim üyesi Abdülkadir Kemal'e de İran İslam İnkılabı'nın bölge milletler üzerindeki etkileri hakkında şöyle dedi. İran İslam İnkılabı'ndan etkilenen ülkelerden biri Afganistan'dır. Müslüman Afganistan halkı İmam Hümeyni ve İran İslam İnkılabı'nın tavsiyeleri üzerine cihat ve direniş yolunu seçmiştir.
Afganistan'da Taliban örgütünün geçici hükümetinin üyelerinden Seyyid Haşim Cevadi Balhi'de İran Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada İran ve Afganistan milletlerinin dini, tarihi ve kültürel ortaklıklarına değinerek İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması Afganistan milletini de derinden etkilediğini belirtti. Cevadi Balhi, Müslüman milletlerin İran İslam İnkılabı'ndan etkilenmeleri konusunda da şöyle dedi. İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştuğu sıralarda Afganistan'da Marksist darbe yapıldı. Afganistan'ın Müslüman halkı ve mücahitleri İran İslam İnkılabı'nın manevi etkileriyle Sovyetler Birliği ordusuna karşı kıyam etti ve sonunda zafer kazandı.
Taliban'ın geçici hükümetinin üyesi Cevadi Balhi ayrıca Afganistan milletinin zaferi İran İslam İnkılabı'nın etkisinin sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi. Müslüman İran ve Afganistan milletlerinin inkılabı ve cihadı İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sünnetine dayandığından birçok ortak yönleri de söz konusudur. Afgan düşünürlerin bu açıklamaları İran İslam İnkılabı'nın Afganistan üzerinde derin etkisi olduğunu gösteriyor.
Afgan düşünürlerin açıklamalarına benzer açıklamalar Azerbaycan Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye ve Rusya'nın özerk cumhuriyetlerinin düşünürleri tarafından da beyan ediliyor. Gerçekte bölge düşünürleri İran İslam İnkılabı'nın bölgede yapıcı etkisi olduğu konusunda hemfikir sayılır. Öte yandan birçok batılı düşünür ve İran İslam Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak benimseyerek görüş beyan ediyor. Örneğin bölgesel güçlerin şekillenmesi hakkında söz sahibi olan Stefan Şerem şöyle diyor. Güç kaynaklarının yanında bölgesel bir gücün gerçek nüfuzunun bölgesel bazda benimsenme kaynakları da göz önünde bulundurulması gereken bir konudur.
Siyaset meseleleri uzmanı Ivan Strout şöyle diyor. Bölge işler üzerinde büyük nüfuza sahip olmak bir ülkenin bölgesel güç olma şartlarından biridir. Belki de bu yüzden Batı Asya bölgesi son zamanlarda bölgesel güçlerin nüfuz alanlarını genişletmek için İran ile ciddi rekabetlere şahit oluyor.
Michael Naibi Oskui de şöyle yazıyor. Amerika'nın Irak'a saldırması ve bu ülkenin eski diktatörü Saddam'ı devirmesinin ardından İran'ın nüfuzu Afganistan'ın batısında Irak ve Suriye'ye ve oradan da Lübnan'ın güneyi ve Batı Asya genelinde artmaya başladı.
Gerçekten sözü edilen batılı düşünürlerin tümü İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı sayesinde bölgesel etkili bir güce dönüştüğüne inanıyor. İran İslam Cumhuriyeti tek başına başta Amerika olmak üzere batılı sultancı güçleri bölgeden ihraç etmeyi ve Irak, Suriye, Afganistan, Fars, Körfez ve Umman Denizi bölgelerinde Amerika'nın yerine geçmeyi başardı. Tüm bunlar İran İslam İnkılabı'nın İran'a küresel güçlerle bağımlı bir ülke konumundan sultancı güçlerden bağımsız bir devlet yapan etkilerinin sadece küçük bir bölümüdür.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın bölgesel ve küresel tesirlerini ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Batı Şiran'ın Nablus kentinde 3 Filistinli gencin Siyonist rejim askerlerince şehit edilmesi.
Irak'ta Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi.
Ve Irak'ın Nisan eyaletinde yaşanan olaylar.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Siyonist rejim İsrail ordusuna bağlı Yemen adlı özel kuvvet Nablus kentinin bir mahallesine girerek Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugaylarının 3 üyesine suikast düzenledi. Siyonist rejim ordusunun bu cinayeti birkaç açıdan önem arz ediyor. Birincisi, bu suikast tamamen Filistinli olan bir kentte ve Filistin halkı güncel yaşamı sırasında ve özellikle Filistin özel teşkilatının güvenlik güçleri ve polisi olay mahallinde görevde bulunduğu bir sırada düzenlendi. Bir başka ifadeyle bu güdümlü suikast gündüz saatlerinde ve sakinleri tamamen Filistinli olan bir kentte düzenlendi.
Filistinli gençlere karşı düzenlenen suikaste dikkat çeken ikinci nokta, Korsan İsrail'in söz konusu 3 Filistinli gencin bundan önce Siyonist askerlere karşı 4 silahlı eyleme katıldıklarını iddia etmeleriydi. Siyonist rejim yetkilileri suikasti nefsi müdafaa şeklinde açıklayarak suikast düzenlemeyi kendi hakları olarak niteledi. Siyonist rejim iletişim bakanı Yuaz Hendel ise Siyonist rejim ordusu Filistin özel teşkilatının kontrolü altında bulunan bölgelere girme ve en derin noktalarında operasyon yapma hakkına sahip olduğunu iddia etti.
Filistinli gençlere karşı düzenlenen suikasta dikkat çeken üçüncü nokta, bu suikastın Filistin özel teşkilatı güvenliğini temin etmekten sorumlu olduğu Nablus kentinde düzenlenmiş olmasıydı. Siyonist askerlerin bu cinayeti bir yandan Filistin özel teşkilatının kontrolü altında bulunan bölgelerin güvenliğini temin edemediğini ve öbür yandan bu teşkilatın işgalci Siyonist rejimle güvenlik işbirliği Filistin halkına güvenlik getiremeyeceğini ve bu işbirliği tamamen katil rejimin çıkarlarına hizmet ettiğini ortaya koydu. Bu doğrultuda Siyonist rejim savaş bakan yardımcısı Elon Schuster, bu operasyonun özel teşkilat liderliğinin zayıflamasına yol açıp açmayacağı hakkında yaptığı açıklamada, "Biz özel teşkilatta ılımlıların takviye edilmesini istiyoruz," dedi.
Filistinli gençlere karşı düzenlenen suikaste dikkat çeken dördüncü nokta ise bu suikastin Filistin toplumunda işgalci İsrail rejimiyle mücadelede dayanışmayı takviye etmesiydi. Bu bağlamda Salı günü Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Tugaylarının üyesi olan 3 Filistinli genç için Nablus kentinin merkezinde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli yanı sıra yüzlerce Filistinli silahlı genç de katıldı.
Filistinli gençlere karşı düzenlenen suikasta dikkat çeken beşinci nokta, bu suikastan Filistin halkı arasında İsrail karşıtı direnişi güçlendirmesiydi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye konu hakkında yaptığı açıklamada akan bu kanlar boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini, Hamas ve diğer tüm Filistinli direniş grupları şehitlerin akan kanının intikamını almayı bir borç bildiğini belirtti. Haniye suikast politikası hezimete uğrayan bir politika olduğunu ve Filistin milletinin direnişini sürdürme üzerinde yetkisi olamayacağını vurguladı.
Tahran Radyosu.
Filistinli gençlere karşı düzenlenen suikaste dikkat çeken altıncı nokta ise Siyonistlerin işlediği bu cinayetin Filistin Özel Teşkilatı'na daha fazla baskı yapılmasına yol açması oldu. Özel Teşkilat'ın eli kanlı Siyonist rejim İsrail ile güvenlik işbirliğini eleştiren Hamas lideri İsmail Haniye, akan bu kanlar Siyonist rejimle zalimane uzlaşma ve güvenlik işbirliği çemberinden çıkmak üzere açık bir davet sayıldığını ifade etti.
Öte yandan özel teşkilata yönelik artan baskıların üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü, Merkez Konseyi geçen hafta düzenlediği oturumun sonunda yayımladığı bildiride Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti tanındı ve Siyonist yerleşim inşaatları durdurulduğu güne kadar İsrail'i tanıma kararı askıya alındığını, Siyonist askerlerin ve yerleşimcilerin Filistinli arazilerde varlığı gayrimeşru ve illegal olduğunu ve bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artık kendisi, kendi halkı tarafından da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, kontrol altına alınmak istenen bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı net ortada görülmektedir. Ve bu nedenle de hükümetler birçok iktidarda kalabilmeleri için sürekli kargaşa ve savaşları çıkarıp bu şekilde kendi iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama bunun da sonucu görülmektedir ki artık İsrail halkı da bir noktada buna isyan etme noktasına gelmiştir ve bunun sonucu olarak da ileriki günlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağı göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta pazartesi günü Irak parlamentosu bu ülkenin yeni cumhurbaşkanını açıklamak üzere bir oturum düzenleyecekti. Bu oturum düzenlendi ancak oturumun resmiyet kazanması için gerekli milletvekili sayısına ulaşılamadı. Bu yüzden yeni cumhurbaşkanı seçimi ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Pazartesi günü düzenlenen oturuma parlamentonun 329 milletvekilinden sadece 58 milletvekili oturuma katıldı. Geri kalan milletvekilleri oturumu boykot etti. Oysa Cumhurbaşkanı Irak parlamentosunda milletvekillerinin en az 1/3'ünün oyunu elde etmesi gerekiyor.
Irak parlamentosunun oturumunun resmiyet kazanması için gerekli milletvekili sayısına ulaşılamamasının esas sebebi ise Irak Kürdistan Demokrat Parti'nin Hoşyar Zibari'yi Cumhurbaşkanlığına aday göstermesiydi. Irak Kürdistan Demokrat Parti milletvekili olan Hoşyar Zibari, Irak Cumhurbaşkanı olmak üzere adaylıkları onaylanan 25 aday arasında iki esas adaydan biridir. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı ise şimdiki Cumhurbaşkanı Berhem Salih'tir ve yeniden bu koltuğa oturabilmek için parlamentoda diğer adaylarla rekabet etmesi gerekiyor.
Bu arada Hoşyar Zibari'ye muhalefet eden milletvekilleri Zibari mali fesatla suçlandığını ve bundan önce de 2016 yılında bu yüzden Mali Bakanlığı görevinden azledildiğini ve şimdi Irak Cumhurbaşkanlığı aday olamayacağını belirtiyor. Bu doğrultuda Irak Yüksek Mahkemesi de geçen pazar günü Irak Kürdistan Demokrat Parti adayı Hoşyar Zibari'nin adaylığı hakkındaki fesat suçlamaları yüzünden askıya aldığını duyurdu. Irak Yüksek Mahkemesi yayımladığı kararda Zibari'nin adaylığı Maliye Bakanlığı döneminde kendisine yöneltilen mali fesat suçlamaları aydınlığa kavuşuncaya dek askıya alındığını belirtti.
Şimdi ise Irak parlamentosunun oturumu lağvedildikten sonra yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bir sonraki oturumun ne zaman düzenleneceği bilinmiyor. Ancak bu durum Irak'ın siyaset meydanında ayrışmaların hala çok ciddi düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu arada Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçilmeden önce yeni başbakanın da seçilmesi mümkün olmadığı anlaşılıyor.
Öte yandan Irak'ın siyaseti meydanında bu belirsizlikler sürerken Nisan eyaletinde bazı güvenlik olaylarının yaşanması da gündeme damgasını vurdu. Geçen hafta Irak'ın Nisan eyaletinde ilkin bir polis subayı, ardından uyuşturucu madde ile mücadele eden bir yargıç suikaste uğradı. Nisan eyaleti 5 Şubat'ta uyuşturucu madde kaçakçılığı dosyaları ile ilgilenen yargıç Ahmet Saede'ye düzenlenen suikast olayı ile sarsıldı. Yargıç Saidi, suikast olayından hemen önce uyuşturucu madde baronları hakkında bazı talimatlar vermişti.
Bu gelişmenin üzerine Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Misan eyaletine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bundan önce de Fethi İttifakı lideri Hadi Amiri, düşmanların Irak'ta yeni bir fitnenin ateşini yakacağı konusunda uyarıda bulunarak tüm taraflardan sağduyulu davranmalarını istedi. Amiri geçen perşembe günü de bir açıklama yaparak bundan önce ihtilafların tırmanması konusunda uyarıda bulunduğunu, şiddet uygulamaları tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceğini, şimdi ise Misan eyaletinde yaşanan kanlı olaylar büyük bir talihsizlik olduğunu ve Irak'ın güvenliğini ve istikrarını bozacağını kaydetti.
Bu arada Irak'ta bazı taraflar bu huzursuzluklardan Sadr hareketini sorumlu tutmaya çalışırken, Sadr hareketi ve Asaib Ehli Hak hareketin heyetleri düzenledikleri oturumun ardından ortak bir bildiri yayımlayarak söz konusu suikast olaylarını kınadı. Bildiride Nisan eyaletinde işlenen tüm suikast olayları kınandı ve yargı ve güvenlik kurumlarından yasayı uygulamaları ve suçluların bulunması ve hak ettikleri cezaya çarptırılması talep edildi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran ve Mali Dışişleri Bakanları ikili işbirliğini geliştirmesine vurgulayarak işbirliği için bir yol haritası geliştirmeye karar verdiler. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şabhani, dün gece Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti kıdemli müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Al-Bakri ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Ulyanov, İran, Amerika ve nükleer anlaşmanın diğer taraflarının temsilcileriyle bir toplantı yaptığını duyurdu. Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları Viyana görüşmeleri ve İran nükleer anlaşmasını nasıl sürdüreceği ve uygulanacağı hakkında telefonda görüştüler. İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani, İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminde son 9 ayda %90'lık bir artış olduğunu açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, komşu ülkelerin İran'dan ilaç ithal etmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunda son 24 saatte 276 kişinin yaşamını kaybettiği ve 73.787 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı bölgesel müzakere sürecini güçlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Amerika F-35 satışıyla Yunanistan'ın Türkiye üzerindeki hava üstünlüğünü istiyor. Rus ordusu denizaltısı İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz yönünde rotasına devam etti. Amerikan Başkanı Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile pazar gecesi yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü iddia edilen herhangi bir Rus saldırısına karşı savunma taahhüdünü yineledi. Siyonist Yahudi yerleşimciler İsrail ordusunun desteğiyle pazar gecesi işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah mahallesine yeniden saldırdı. Ve İsrail ordusu Lübnan sınırında yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber oluncaya değin, hoşça kalın.